Ayrım 15, Peygamberin Son 5 Günü, Tahsin Yücel, sayfa 165. Belki yeni bir yatakta yattığından, belki ışığı açık bıraktığından, peygamber erkenden uyandı. Ama düşünde hep polislerle, savcılarla uğraştığı, kimi zaman elleri arkadan kelepçeli, yumruklar, tekmeler altında dimdik durmaya çabaladığı, kimi zaman gözleri bağlı, durup dinlenmeden sorulara yanıt aradığı için ilk dakikalarda nerede bulunduğunu çıkarmakta güçlük çekti. Sonra eli küçük tabancanın soğuk namlusuna değince iliklerine dek ürperdi ama hemen topladı kendini. Kalktı, önce tuvalete uğradı, sonra mutfakta ocağa çay suyu koydu, geri döndü, sırtına çok renkli bir kazak geçirip Nazım'ın yerlere atılmış giysilerini ve çamaşırlarını dolaba yerleştirmeye girişti. Doğrusunu söylemek gerekirse bu giysiler renkleri, biçimleri, boyutları, özellikle de üzerlerindeki kocaman yazılarla her zaman sinirlendirmişti onu. Bu kez sinirlenmek şöyle dursun, yerden alıp askılara asarken, katlayıp çekmecelere koyarken bir tür saygıyla dokundu hepsine. Bir zamanlar tepesini attıran bu giysiler yeni çağların bir belirtisiydi belki de, devrimci bir mantığın, eğitişimsel bir düşüncenin ürünüydü. Genç devrimciler yeni çağlara dünün kenter giysileriyle girecek değiller ya, tez ve antitez diye mırıldandı. Mutfaktan bir bardak çay aldı, bir de Marlboro yaktı. Sindire sindire içti. Nazım'ın ceketlerine ve pantolonlarına alıcı gözle bakınca devrimci eyleme çok elverişli oldukları sonucuna vardı. Bu dar pantolonlar asker pantolonlarının işlevini görüyordu. Bu geniş ve kalın kazakların, bu renk renk ve şişkin montların, bu geniş ve uzun ceketlerin altında tabancalar ve el bombaları kolaylıkla gizlenebilirdi. Ama bu düşünce birdenbire Nazım'ın durumunu anımsattı ona. Nazım şimdi tabancasızdı. Yüreği gümbür gümbür vurmaya başladı. Bir yolunu bulup tabancalarını ona ulaştırabilirse belki çocuk cellatlarının elinden kurtulabilir, eylemini kaldığı yerden sürdürebilirdi. Dolap yerleştirmeyi yarıda bırakıp hızla giyindi. Ağzına bir lokma kuru ekmek atıp ikinci bir çayla ikinci bir Marlboro içtikten sonra sağlam bir naylon torba buldu. En dibe bir pijama koydu, pijamanın üstüne Nazım'ın tabancalarını, Marlboro kartonlarını, hepsinin üstüne de Nazım'dan söz eden Cumhuriyet'i yerleştirdi. Paltosunu giyip naylon torbayı kararlı bir biçimde eline aldı. Şimdi Nazım'ın devrimciliği ve eylemlerinin gerçekliği konusunda en ufak kuşkusu bulunmadığı gibi giriştiği işi başaracağından da kuşku duymuyordu. Tek korkusu dostu Fehmi Gülmez'in tasarıyı engellemeye kalkmasıydı. Kapıyı açtı. Kar durmuş, hava biraz aydınlanmıştı. Ama Nazım'ın arabası hala tümüyle kar altındaydı. Peygamber derin derin soluk aldı. Kartal yuvadan çıktı diye mırıldandı. Birkaç adım yürüdükten sonra dönüp evine baktı. İki yanda yükselen apartmanların arasında bir kartal yuvasından çok eski bir oyuncak evi andırıyordu. Gene de küçüklüğüyle, biçimiyle, bahçesindeki ağaçlarla bir yuvayı düşündürtebilirdi. Üstelik iki yanındaki apartmanları yapanlar, yalıtlanmışlığını ve aykırılığını daha iyi vurgulamak istercesine kapılarını başka yandan açmışlardı. Dönüp yürüdü. Nazım'a olabildiğince erken ulaşmak gerektiğini düşündü. Ancak Nazım'ın yaptıklarını ayrıntılarıyla anlatan gazete nerede bulunduğu konusunda bugün de en ufak bilgi vermiyordu. Bu durumda en sağlam bilgiyi gene karakoldaki çocuklardan alabileceğini düşündü. Karakolda önceki akşam konuştuğu memur odanın bir parçasıymış gibi gene masasında oturuyordu. Peygamberi görünce irkildi, gazeteleri okumuştu. Yaşlı adamın torunu konusunda yazılanların doğruluğundan kuşku duymakla birlikte öyle bir züppenin böyle işler yapabileceğini hiç sanmıyordu. Azgın anarşit diye yakalanmış birinin babası ya da dedesiyle söyleşiye girişmek hiç hoşuna gitmiyordu. Ama yaşlı adam zavallı bunak öyle bitkin öyle yıkılmış görünüyordu ki buyur bey amca demekten kendini alamadı. Bununla da kalmayarak sobanın başında dikilen bekçiye bey amcaya ıhlamur doldurmasını söyledi gene. Sonra alçak sesle haklıymışın seninkini bütün gazeteler yazdı dedi. Peygamber yoruma girişmek istemedi. Ben de onun için geldim, dedi. Nerede arasam diye soracaktım. Memur acıyarak yüzüne baktı. Bilmem ki bey amca, dedi. Balmumcu'da da olabilir, Maltepe'de de. Sansaryan'da da, Gayrettepe'de de. Hiç adını duymadığımız bir yerde de olabilir. Huzur ve güven ortamında öyle çok anarşit yakalanıyor ki tıkacak yer bulunmuyor. Nazım gerçek bir komünisttir, dedi peygamber. Aynı kapıya çıkar. Olur mu diye atıldı peygamber, arkasını da getirecekti ama tam bu sırada bekçi ıhlamur bardağını uzattı. Buyur albayım. Peygamber irkildi. Albayı da nereden çıkarıyorlardı? Deli miydi bu adamlar, yoksa bilinçli olarak her şeyi tersine çevirmek mi istiyorlardı? Ne olursa olsun gerçekleri böylesine çarpıtmaları karşısında sessiz kalmak istemedi. Torunum komünisttir diye ineledi. Yani fikir suçlumusu mu demek istiyorsun? Öyle olsun ama bence hepsi aynı kapıya çıkar, dedi memur. Milletin huzurunu bozuyorlar mı, bozmuyorlar mı? Ana babalarını üzüyorlar mı, üzmüyorlar mı? Ben buna bakarım. Sen de o lafı durmadan ağzına almasan iyi edersin bey amca. Peygamber öğüdü de öğüdü noktalayan bey amca sözüne de sinirlendi birdenbire. Hiç tanımadığı insanlar sokaklarda kendisine önce amca, sonra bey amca, dayı bey baba diye seslendikçe yaşlılığının bilincine varmış, yaşlandığına üzülmediği gibi bunu vurgulamalarına da fazla kızmamıştı ama ona öyle geliyordu ki şimdi öğütten sonra söylerken bu bey amca sözüyle yalnızca gençlikten değil, erkeklikten de uzaklaştığını anıştırmak istiyorlardı. Bunun için eski tüfeklerdenmiş gibi davranmak istedi. Bizim zamanımızda komünistleri harbiyeye götürürlerdi, dedi. Orası müze oluyor, dedi memur. Bence en yakınından başla. Balmumcu'ya git. Vapurla Beşiktaş'a geçip bir arabaya atladın mı, oradasın. Yani orada mıdır diyorsunuz? Hayır, bilmiyorum, dedi memur, sıkılmaya başlıyordu. Ben hiç aramaya kalkmasan daha iyi edersin derim ya. İlle de arayacaksan bir yerden başlaman gerek nasıl olsa. Bu durumda en iyisi en yakını. Tamam mı? Peygamber torbasını alıp kalktı. Teşekkür ederim, ben de öyle yapacağım, dedi. Ama pek de ivedi davranmadı. Yokuşu oldukça ağır indi. Memurun sözleri kafasını karıştırmıştı. Şu harbiyenin müze olması her şeyi, hatta Nazım'ın içeriye alınmış olmasını bile bir düşe dönüştürüyor. Kitaplarda, gazetelerde okuduğu, arkadaşlardan dinlediği tabutluk öykülerine olmamış, olmayacak, gerçek dışı bir roman niteliği kazandırıyordu. Düşünmeden, belki yalnız tutunulacak bir gerçek kırıntısı bulma içgüdüsüyle babasının yıllar yılı çalıştığı sokağa saptı. Bunca soğuğa karşın sokak oldukça kalabalıktı. Bu kalabalığın arasında ayakları bileklerine dek çamurlara gömülerek yürüdü. Bir zamanlar çekiç salladığı dükkanın önüne geldi. Ne var ki aynı dükkanın önünde bulunduğunu söylemek zordu. Tümüyle değiştirmişlerdi dükkanı. Tek parça bir vitrin bile yapmış, her yanını renk renk gömlek, kravat, ceket, kazak ve pantolonlarla doldurmuşlardı. Şaşkın şaşkın baktı. Öteki dükkanlar da öyleydi. Hepsinde de giysi satılıyordu. Kim giyer ki bunca giysiyi, diye düşündü. Düş izlenimi büsbütün güçlendi. Biraz da bu izlenimin etkisiyle ters bir yönelişle gözlerini yumdu. Eski çekiş seslerini duymak istermiş gibi öylece bekledi bir süre. Ama benliğinden başka hiçbir yerden çekiş sesi gelmedi. Yalnız dükkandan dışarıya doğru kirli hava gibi bir şarkı püskürdü. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Güvenini yitirir gibi oldu. Ama birden vitrindeki giysiler Nazım'ı getirdi usuna. Nazım hiç çekiç almamıştı eline ama bu giysileri giyip devrim yolunda tabanca kullanmıştı. Öyleyse bütün bu değişiklikler olumlu bir evrimin belirtisiydi. Nazım'a yetişmek gerekiyordu. Kararlı adımlarla iskeleye doğru yürüdü. Kışlanın kapısından içeriye gireceği sırada bir asker yolunu kesti. ''Dur babalık, nereye gidiyorsun?'' dedi. Peygamber askerin Marlboro kartonlarını ve tabancaları görebileceğini usuna getirmeden torbadan Cumhuriyet gazetesini çıkarıp Nazım'ın fotoğrafını gösterdi. ''Ben bu tutuklunun babasıyım, büyük babasıyım daha doğrusu, görüşmek istiyorum.'' dedi. Bunu az subayım bilir diye kekeledi asker sonra. Bir terslik çıkmasından korkar gibi peygamberin koluna yapışarak bir camlı bölmenin ardında dikilen tıknaz bir az subayın karşısına getirdi. Komutanım, bu amca bir şey istiyor ama ben anlayamadım, dedi. Az subay peygamberin yüzünü görebilmek için başını iyice yukarıya kaldırmak zorunda kalınca biraz sinirlendi. Bir de peygamber Cumhuriyet gazetesini gösterip askere söylediklerini yineleyince iyice tepesi attı. Gazeteyi buruşturup peygamberin yüzüne doğru fırlattı. Sonra da en sert sesiyle toz ol diye bağırdı. Sen de oğlun gibi içeri tıkılmak istemiyorsan hemen toz ol buradan. Peygamber gazeteyi göğsünün üstünde yakalarken gülümsedi. Karşısındakinin çok kaba davrandığı kesindi ama polislerin Nazım'ı almaya geldikleri gece sayılmazsa düşlerindeki tabutluklara hiç böyle yaklaşmamıştı. Bir an Cumhuriyet'in ilk sayfasında Ozan Rahmi Sönmez tutuklandı yazısını görür gibi oldu. Şimdi en önemli sorun Nazım'ı kurtarmak olduğuna göre dışarıda kalması gerektiğini bilmekle birlikte içeriye alınmaktan korkmadığını, hatta buna hazır olduğunu göstermek istedi. Başçavuş, bu ne biçim konuşma, dedi. Siz vatandaşa böyle mi hizmet verirsiniz? Assubay mosmor kesildi. Bana bak sakallı, nerede ve kiminle konuştuğuna dikkat et, diye bağırdı. Belediye değiliz biz, kimseye hizmet verdiğimiz yok. Biz burada vatanı koruyoruz. Ya öyle mi? Vatanı mı koruyorsunuz, dedi peygamber alaylı alaylı güldü. Peki kimden koruyorsunuz? Vatandaşlardan mı? İyi bildin. Vatandaşlardan koruyoruz. İyi, kolay gelsin, dedi peygamber gene güldü. Ama ben gene de torunum Nazım Sönmez'i görmek istiyorum, diye ekledi. Ne zaman görebilirim? Göremezsin. Hiçbir zaman göremezsin. Emanetlerini getirmiştim. Emanetleri mi? Ne emanetlerini? Sigara, pijama filan. Vay be, sen burayı Hilton mu sandın babalık? Terlik de getirdin mi bari? Peygamber gülümsedi. İyice anlaşılıyordu ki bu başçavuş işi kavgaya dökmek, sonra da içeri atmak istiyordu kendisini. Ama tabancaları Nazım'a ulaştırmanın en kestirme yolu buydu belki de. Hayır, getirmedim, dedi sert bir sesle. Onu ne zaman görebilirim? Göremezsin dedik ya, ne laf anlamaz adamsın. Neden? Nazım Sönmez için özel yasa mı çıktı? Babası ve dedesiyim, görmek hakkım. Assubay öfkeyle başını salladı. Sonra önündeki çekmeceden bir kağıt çıkarıp bir süre baktı. Olsa da göremezdin ya, o herif burada değil, dedi. Peki size nasıl inanacağım? Assubay iyice kızdı o zaman. Camlı bölmeden yıldırım gibi çıkıp peygamberin üstüne yürüdü. Ayaklarının ucunda yükselerek iki eliyle birlikte yakasını kavradı. ''Sen bela mı arıyorsun ihtiyar?'' diye bağırdı. ''Komünist misin, nesin?'' Peygamber hızla geri çekilerek yakasını kurtardı. ''Evet, komünistim. Var mı bir diyeceğin?'' dedi yüksek sesle. ''Marksizmi tartışmak istiyorsanız buyurun tartışalım. Ama ben buraya bunun için gelmedim. Torunumu görmeye geldim.'' Assubay yüzü kıpkırmızı bir köşeden şaşkın şaşkın kendilerine bakan insanlara döndü. ''Duydunuz değil mi?'' dedi. ''Bu moruk bir Türk subayının önünde komünist propagandası yapıyor.'' Peygamber oturaklı bir yanıt hazırlarken kolunda kırmızı nöbetçi kolçağıyla bir üsteğmen araya girdi. ''Beyefendi ne istiyor?'' diye sordu. ''Şehir gerillası Nazım Sönmez'i görmek istiyormuş. Hem babası hem dedesiymiş.'' dedi assubay. ''Anlaşılan kendisi de aynı örgütten.'' Üsteğmen gülümsedi. Şu günlerde herhangi bir kışlanın kapısına dayanarak ben Nazım Sönmez'i görmek istiyorum demek için deli olmak gerekirdi. Sen yerine git, dedi assubaya. Sonra hep gülümseyerek peygamberin koluna girdi. Aradığı tutuklunun bu kışlada olmadığını, olsa bile kendisiyle görüşmesine, eşya ya da mektup yollamasına olanak bulunmadığını, ayrıca oğlu çok büyük ve çok güçlü bir devletin elinde bulunduğuna göre buna gerek de olmadığını söyledi. Ama peygamber bir türlü hızını alamıyordu. İyi de nerede bu çocuk, dedi. Yakaladığınızı bütün gazetelerde ilan ediyorsunuz, yaptıklarını bir bir sıralıyorsunuz ama nereye kapatıldığına ve ne durumda bulunduğuna gelince yalnızca susuyorsunuz. Olacak şey mi bu? Üsteğmen peygamberin kolunu bıraktı. Karşısında durup şöyle bir baktı. Bayağı yakışıklı bir adamdı. Üstü başı da konuşması da düzgündü. Ama böyle bir zamanda, böyle bir yerde böyle sözler edebildiğine, Daha da korkuncu, Nazım Sönmez gibi azılı bir teröristle görüşmeye kalktığına göre kaçağın biri olduğu kesindi. Elindeki naylon torbada görünen Marlboro kartonları da açıkça doğruluyordu bunu. Bu bile içeri atılmasına yeterdi. Gene gülümsedi. Torbasının ağzını iyice kapatmasını söyledi. En iyisi siz doğru evinize dönün diye ekledi. Devletimiz büyük devlettir. Tutukluyla görüşmenizin zamanı gelince sizi saniyesinde bulur. Peygamber kendisini saniyesinde bulacağı söylenen bu büyük devletin bunca yıldır bunca toplu tutuklamada bir kez olsun kapısını çalmadığını söyleyecekti. Ama birdenbire Üsteğmen'in belki de bambaşka bir şey söylemek istediğini düşündü. Bu kez kendisi onun koluna girdi. ''Söylesenize Nazım ne durumda?'' dedi usulca. ''Sizden duyduğumu kimseye söylemem. Bana güvenebilirsiniz çünkü ben de komünistim.'' Üsteğmen şaşkın şaşkın yüzüne baktı. Bu adam gerçekten oynatmış diye düşündü. Sonra göz kırptı. Yoksa bu Nazım Sönmez'i siz yetiştirmiş olmayasınız diye sordu. Evet ben yetiştirdim dedi peygamber. Üsteğmen böyle aslan gibi bir adamı yaşlılığın ya da başka şeylerin etkisiyle böylesine zavallı bir duruma düşmüş görmenin etkisiyle içini çekti. Bir zamanlar komünizmin gençlik hastalığı adında bir kitaptan söz edildiğini işitmiş, sonra hangi etkiyle bilinmez bu adı belleğine komünizm bu gençlik hastalığı biçiminde yerleştirmiş, sonra da kendi imgeleminin ürünü olan bu addan yola çıkarak komünizmin yalnızca gençlere özgü bir sapma olduğunu düşünmüştü hep. Bu nedenle böyle yaşlı bir adamın komünist olmasına olanak bulunmadığına göre bir kez daha kafayı üşütmüş olduğuna karar verdi. Omzuna vurdu. ''Doğru evinize dönün şimdi.'' dedi. ''Orada burada dolaşmayın. Son günlerde ortalık çok tehlikeli biliyorsunuz.'' ''Yani öteki kışlalara gitmeyeyim mi?'' diyorsunuz. ''Hayır boşuna yorulmuş olursunuz. Doğru evinize dönün bence.'' ''Peki öyle olsun.'' dedi peygamber. Üsteğmen'in elini sıktı, boynunu içine çekti. Yokuş aşağı ağır ağır yürümeye başladı. Bir an durdu. Susuyor zindan, kanı içine akan yaralı bir hayvan gibi diye mırıldandı. Ancak zindana benzer bir yapı göremediğinden olacak, dize hiçbir zindan imgesi canlandırmadı gözlerinde. Adımlarını hızlandırdı. Belki de açlığın ve yorgunluğun etkisiyle Üsteğmen'in öğüdüne uymak, bir an önce eve dönmek istiyordu. Ama karakolun önüne gelince buradaki dost memura araştırmaları konusunda bilgi vermenin kaçınılmaz bir görev olduğunu düşündü. Evine girercesine hiç duralamadan kapıyı itip girdi. Memurun şimdi bayağı kalabalık olan odanın dibinde daktilosunun başında gene tek parmakla yazı yazdığını gördü. Kalabalığı yararak yaklaştı. Otur demesini beklemeden masanın önündeki iskemleye bıraktı kendini. ''Bal mumcudan geliyorum.'' dedi. ''Nazım'ı göstermediler. Burada yok, olsa da göstermeyiz.'' dediler. ''Ne biçim adamlar bunlar? Bu çocuğu nasıl görebilirim?'' dersiniz. Gözlerini memurun gözlerine dikti. Hem kendinden yana olan hem de bu işleri yakından bilen bir insan olarak en inandırıcı yanıtı onun vereceğini düşünüyordu. Ama kendisi gittikten sonra arkadaşlarından biri iki gündür olmayacak zamanlarda çat kapı içeriye dalan bu bunağın başlarını belaya sokabileceğini söylemişti. Aynı kuşkuyu bir süredir kendisi de duymaktaydı. Bu nedenle karakoldan peygamberin ayağını kesmeye karar vermişti. ''Bana bak babalık sen iyice sıkmaya başladın.'' diye gürledi. ''Daha kaç kez söyleyeceğiz? Torununun tutuklanmasıyla hiçbir ilgimiz yok bizim. Kafa ütülemeyi bırak tamam mı?'' Peygamber şaşırdı. Şimdi kendisini azarlayan bu adamın bu sabah konuştuğu adam olduğundan kuşkuya düştü. Yüzüne dikkatle baktı. En azından çok benziyordu. Ne olursa olsun kışlada olduğu gibi burada da sertliğe sertlikle karşılık vermeyi yeğledi. ''Sözlerinize dikkat edin, bu ülkenin bir ozanıyla konuşuyorsunuz.'' dedi. Memur o zaman gerçekten sinirlendi. Kendileri asker, polis gece gündüz demeden ülkede düzeni korumaya çalışırken, bakkal, kasap, şoför, çiftçi bir lokma ekmek için çırpınırken, bir takım hazır yiyicilerin ozan mozan ayaklarına yatarak anarşi yani komünizm kışkırtıcılığı yapmalarının en büyük insanlık suçu olduğunu söyledi. Peygamber bir kez daha kendisini anarşi ile komünizmi birbirine karıştırmamak gerektiği konusunda uyarmak isteyince de sözünü ağzına tıktı. ''Yetti be, ''Çek git başımdan'' diye haykırdı. ''İçeri tıkılmak istemiyorsan çek git başımdan. Burada devlet hizmeti yapıyoruz. Deli güllabiciliği değil.'' ''Peki torunum?'' dedi peygamber. Memur masaya bir yumruk indirdi. ''Çık dışarı, torunundan başlatma beni. Çık dışarı!'' diye bağırdı. 15. ayrımın sonu, sayfa 174.